Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan, Okudukça programından hepinize hayırlı günler dileriz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz Okudukça programındasınız. Bu hafta programımızı biraz daha özel bir alana ayırmak istiyoruz. Klasiklere ayırmak istiyoruz. Bugün sizlerle Türk klasiklerinden, dünya klasiklerinden, bunların ihtiva ettiği anlamdan, bir kitap neden klasik olur, klasikleri okumak neden kıymetlidir, bunlardan bahsedeceğiz ve sözü biraz da Dostoyevski'ye getirmek isteyeceğiz açıkçası. Furkan, şimdi dünya klasikleri dediğimiz bir şey var. Evrensel bir kabul bu. Bazı yazarlar klasik oluyorlar. Bu işte Rus yazarlardan, Dostoyevski'den, Tolstoy'dan falan da oluyor. İşte Fransız bir yazar olan Balzac'tan da oluyor. İşte İngiliz bir yazar Dickens oluyor veya işte Ahmet Hamdi Tanpınar da olabiliyor.
Evet.
Bunların ortak bir teması mı var yani? Neden bunlara biz klasik diyoruz?
Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor Yusuf. Biliyorsunuz bu program hakikaten bizim için önemli. Çünkü geçmiş programlarımızda da bir programı klasiklere ayıracağımızı ifade etmiştik. Bu açıdan bir önemi var. Tabii klasik denildiği zaman dünyada birçok kitap basılıyor. Milyonlarca hatta milyarlarca kitap basılıyor. Ve geçmişte de basılmış. Bu yazarların her birisi klasik yazarlar olma unvanını elde edememiş. Veyahut da yazmış oldukları kitaplar klasik kitaplar halini alamamışlar. Peki klasikleri klasik yapan nedir sorusunu sorduğumuzda benim en net tespitim insana en çok dokunan, insanı en iyi kavrayan, o bütüncül bakış açısını insanın kendisinde bulabileceği eserler olduğunu görüyoruz. Bu açıdan
yani klasikler ana bir tema olarak insanı işliyor, insan hikayesine odaklanıyor diyebilir miyiz?
Tabii insanın o gerçek hikayesine, o gerçeğe ne kadar yaklaştığıyla alakalı olarak benim tespit ettiğim bir yönü var klasiklerin. Doğru. Yani işin fantezi boyutu, fantastik boyutu olan eserler de var ama bunlar tabii ki o insanın o gerçekliğini yakalama noktasında birazcık daha yavan kalan tarafları da olabiliyor. Ancak şunu ifade etmek lazım. Bir Dostoyevski'den bahsettiğimizde, Tolstoy'dan, yine ülkemizde Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsedildiğinde, Peyami Safa'dan yine aynı şekilde, bu gerçekliği en derin hatlarıyla yakaladığımız, kavradığımız insanlar, yazarlar şeklinde bunu okuyabiliyoruz. Malumunuz 9. Hariciye Koğuşu vardır. Öyle değil mi?
Evet. Peyami Safa'nın.
Ben o kitabı 8. sınıftayken okumuştum. Ortasındayken okumuştum. Ve şunu ifade edebilirim. Bir hafta benim sağ dizim ağrımıştı.
Allah Allah.
Tabii. Çünkü romanın baş karakterinin bir rahatsızlığı var. Sağ dizinin işte ağrıması.
Yani sen durumu. O kadar çok etkilendin ki o roman karakteriyle işi dışlı bir hale geldin.
Yani o romanın içeriği, yazıları insanın psikolojisini bir anda kendine katıyor ve bunun etkisi insanı bir müddet böyle zenginleştirmeye başlıyor. Yani o zenginlik insanda ilk etapta çok net hissediliyor. Ancak bir müddet sonra o bilinç altında o zenginliği insan tekrardan hissetmeye devam ediyor. Aslında bu bir ömür sathına yayılan bir süreç olduğunu söylemek mümkün.
Doğru. Aslında çok da önemli bir noktaya gelmiş oldun. Yani o okuduğumuz kitapta çoğunlukla roman da oluyor bunlar. Oradaki karakterlerle biz hemdem oluyoruz yani. Onların düşünce dünyalarından alabildiklerimizi alıyoruz. Bazılarına kızıyoruz, bazılarına düşman oluyoruz, bazılarına refik oluyoruz.
Aynen.
Yani çok etkiliyor bizi. Neden peki? Yani bir klasik neden bizi bu kadar etkiler?
Şimdi sinema üzerinden gidecek olursak, karşılaştırmalı bir okuma yaparsak, klasik filmler söz konusu. O filmleri tekrar tekrar izliyoruz. Ve izlemiş olduğumuz bu filmlerde her bir izleyişimizde farklı bir kısım kendisini bize açıyor. Örneğin işte The Godfather biliyorsunuz baba filmi. Bir evet. Üçleme şeklinde Mario Puzo'nun romanından.
Evet, bir mafya filmi.
Evet, bir mafya filmi. Ancak mafya filmini aşan boyutları var. Ülkemizde de birçok mafya filmi çekiliyor. Polisiye filmler çekiliyor, suç filmi çekiliyor. Ancak bunların hangi birisi bu kadar kapsayıcı oluyor? Öyle
evet.
Değil mi?
Evet. Yani o klasik oluyor bütün dünya
tabii,
için.
Tabii. Aslında bir tür mihenk taşı da oluyor. Yani siz klasiklere bakmak suretiyle kitapların değerini, standardını ona göre ayarlama noktasına da gidebiliyorsunuz. Tabii bunun için de çığır açmak gerekiyor. Yani klasiklerin bir özelliği de bu. Çığır açıcı eserler oluyor. Mesela tekrar kitaplara
doğrudan oluyorlar. Başka Tabii. Karakterleri, başka roman yazarlarını vesaire de etkiliyorlar.
Tabii ki.
Mesela Dostoyevski'nin şimdi Raskolnikov diye bir karakteri var Suç ve Ceza'da. Bunun yani Dostoyevski'den sonra gelen onlarca yazarda, yüzlerce kitapta yansımalarını görüyorsunuz. Bu müthiş bir şey.
Yani yaşayan bir karakter olduğunu görüyoruz. Hem edebiyat dünyasında hem de yaşamın bizzat içerisinde. Çünkü Dostoyevski hikayelerini kurgu şeklinde ifade etmiştir ama bu kurguyu besleyen ciddi bir gerçeklik de vardır. Biz Dostoyevski'nin yaşam hikayesine baktığımızda sokakta yaşayan insanları, hakikaten başından birçok olay badire geçmiş olan insanları konuşturduğunu görüyoruz. Onlara yemek ısmarlamak suretiyle, onlara bir şeyler vermek suretiyle kendi yaşam hikayelerini anlatması noktasında bir girişimin olduğunu görüyoruz. Bu da Dostoyevski'nin yazılarının hayatın içerisinden o süzgeçten geçirmek suretiyle aldığını görmüş oluyoruz.
Tabii Dostoyevski'nin yaşadığı 19. yüzyıl Rusya'nın işte devrimlerle çalkalandığı büyük acı, büyük buhran, büyük sefalet, yoksulluk dönemleri, yani bunları da yansıtıyor kuşkusuz kitaplarına.
Tabii bizim için Dostoyevski'yi anlamlı kılan bir özellik de şu Yusuf, biliyorsunuz Rusya ile Türkiye'nin mesafesi aslında birbirine çok uzak değil.
Yani aramızda deniz var sadece.
Bir deniz var. Aynı zamanda sınır olarak da çok uzak değiliz.
Deniz sınırımız var.
Ve kültür itibariyle de Ruslarla Türklerin arasında bir kültür bağı söz konusu. Çünkü yaşamış olduğumuz coğrafya birbirine çok yakın bir coğrafya ve tarih içerisinde birçok etkileşimimizin olmuş olduğu bir coğrafya. Yani Rusya Avrupa'dan daha ziyade aslında bu topraklara daha yakın. Bilindiği üzere Rusların da kendine has bir takım gelenek kodları vardır. Bu gelenek kodları içerisinde Ruslar şunu tartışmışlardır. Dostoyevski dönemi özellikle bunun için çok önemlidir. Biz Batılı mıyız yoksa Slav mıyız? Yani bir doğu milleti miyiz? Bu tartışmaları yaşamışlardır. Ve Avrupa Rusları tam olarak Avrupalı olarak kabul etmez. Ancak doğu da tam olarak doğu olarak kabul etmez. Çünkü Ruslar bu arada sıkışmışlığın getirmiş olduğu o bastırmışlığı yaşıyorlar. Yani onu görüyoruz.
Biz de yaşamıştık aynı şeyi.
Tabii aynı şeyi biz de yaşamıştık. O yüzden Ruslarla bu toprakların yani Türklerin arasında bir ortak bağ kurmak mümkün. Çünkü bizde olan tartışmalar, tarih içerisinde yapmış olduğumuz tartışmaların aynısını Ruslar da yapmışlar. Malumunuz Turgenev isimli bir yazar var. Turgenev'in romanlarına baktığımızda bu sıkışmışlığı görürüz. Orada devrimi de görürüz, batılılaşmayı görürüz, geleneği görürüz. Yine aynı şekilde gelenekle birlikte o anarşist ruhu da görürüz. Bunlar aslında bize Rusya'nın bir gerçekliğini yansıtır. Aslında daha da ötesinde insanın kendi gerçekliğini yansıtır.
Şimdi bu Türk klasiklerinde de karşımıza çıkıyor. Çünkü hemen hemen aynı dönem 19. yüzyıl, sonları belki 20. yüzyılın başları. Bu dönemlerde bizim de çok iç çatışmalarımız var. Doğulu muyuz, batılı mıyız meselesi var. Bir taraftan her yerden gelen bir batılılaşma rüzgarı, buna karşı geliştirilmek istenen bir direnç. İşte Türkçülük hareketi, Osmanlıcılık hareketi, İslamcılık hareketi. Ve bu dönemde yeni yeni ortaya çıkan bir tür var, roman. Şimdi ilk roman örneklerini hatırlayalım. Yani bizde hikaye anlatma geleneği tamam çok eskilere dayanıyor, sözlü edebiyat vesaire, ama batılı anlamda roman dediğimiz şey 20. yüzyılın başlarından itibaren ilk defa karşımıza çıkıyor.
Evet.
İşte o Tahaşşuk'u, Talat ve Fitnat'ı hatırlayalım. Şemsettin Sami'yi hatırlayalım. Abdülhamit'i Saran'ı biraz daha ileriki zamanlarda onları hatırlayalım vesaire. Ve biraz daha modern dönemlere geldiğimizde Tanpınar mutlaka zikredilmesi gereken bir isim. Ahmet Haşim vesaire. Yani toplamda genel bir hani büyük fotoğraf okuması yapmaya çalıştığımızda ve klasikler bağlamında düşündüğümüzde hakikaten orada insanın kendini bir kendisi olarak, yani tam anlamıyla bir kendisi olarak anlatma mücadelesi. Hani kırkıp bükmeden yani işi biraz daha hani hatalarından, günahlarından sıyrıltıp onu daha böyle nezih bir hale getirmeden kendi gerçekliğini sunma ifadesi var orada. Yani roman bunu mümkün kıldı.
Evet, yani romanda işte biz bunu görüyoruz. Bu klasiklere baktığımızda, yine Balzac'a baktığımızda bunu görüyoruz. Stendhal'a baktığımızda bunu görüyoruz. Yine Shakespeare şiir yazmıştır ama Shakespeare'de de benzer unsurları görüyoruz. Her ne kadar şiir şeklinde ifade edilse de. Biz kendi klasiklerimize bakalım, geçmişimize, Mevlana'da, Yunus'ta gördüğümüz bir şeyler var. Yani bunları diğerlerinden ayıran, daha öncelikli hale getiren bir takım doneler var. Artı özellikler var.
Yunus Emre'nin döneminde Yunus Emre gibi pek tabii meseleleri incelemiş, yazmış, evet, etmiş onlarca kişi vardı belki ama bugüne Yunus Emre kaldı sadece. Evet. Ya bunun bir sebebi var. Klasikleştiren bir şey var onun orada.
Yani ona artı özellik katan bir şey var. Tabii bu da insanların duygu dünyalarına yansıtmış olduğu o birikim. Belki yazarlar bunu düşünmemiş de olabilirler. Yani bir Tolstoy'un, Dostoyevski'nin ya da Mevlana'nın ya da Yunus'un ben bunu yazıyorum ama bu klasik olacak tarzında bir değerlendirmesi olmamıştır muhtemelen. Ancak bu tabii yaşamış oldukları dönemle de alakalı bir şey. Yani o karmaşık dönemler ki Mevlana ve Yunus da o karmaşık dönemde aslında evet, ortaya
yani
çıkmış.
Mevlana'nın dönemi Moğol istilasının olduğu dönemler.
Mevlana'nın dönemi de aslında Moğol istilalarının olduğu, o acının, sefaletin, açlığın olduğu. Yani
imparatorluğun zor zamanları.
Zor zamanları. Yani bunlar aslında her toplumu beslemiştir. Yani bu acılar, bu yoksulluklar, bu sıkıntılar, sefalet. Aslında aşığı besleyen unsurlar bir taraftan. Tabii burada şunu da yapmamak gerekiyor. Yani bizler hakikaten o hani manastır keşişleri gibi acıdan beslenme şeklinde de değerlendirmemek gerekiyor. Yaşamın o gerçekliğinden beslenmek şeklinde değerlendirelim. Çünkü diğer türlü o da fantastik bir boyuta kayıyor. Yani aslında ortada acı yok. Ancak melankolik bir hal oluşturma, bir taraftan devamlı acıyı körükleme, bu şekilde değerlendirmemek icap ettiği kanaatindeyim. Tekrar klasiklerin o artı özelliklerine, yani bunları ne klasik yapıyor diye sorduğumuzda şunu da görüyorum Yusuf. Orada oluşturulan bir takım karakterler var. O karakterlerin isimleri olsun, yaşam biçimleri ve tavırları. Yani karakteri karakter yapan şey romanın bir bütünlüğü. Ancak o romanın bütünlüğünden karakteri çıkarttığınızda da ortaya bir şey kalmıyor. Dolayısıyla bunlar hep birbiriyle ayrılmaz parçalar, etle tırnak gibi hiç ayrılmaz parçalar şeklinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde bakıldığında hakikaten romanı roman yapan işte o. Mesela yine Dostoyevski'ye dönecek olursak bir Prens Mışkin karakteri vardır. Romanından daha biliyorsunuz meşhurdur.
Doğru.
Prens Mışkin biliyorsunuz Budala isimli romanın baş karakteri. Ancak Budala'dan daha şeydir.
Meşhurdur. Raskolnikov için de aynı şey geçer. Kesinlikle. Yani Dostoyevski'nin bir karakteri olarak Dostoyevski'yi aşabiliyor.
Aynen öyle. Yani bu aslında tabii ki insanlar klasikleri niye okumalı sorusu da önemliydi. Senin başta da bahsetmiş olduğun gibi okumazsa ne kaybeder sorusu da önemliydi. Aslında işte bu zenginlikleri kaybediyor insanlar. Yani biz hayata geldik, yaşıyoruz ve günün birinde bu hayat sona erecek. Ancak bu hayatın içerisinde yani boş bir şekilde geçirmek mümkün. Yani yatarak, kalkarak, dünyevi zevklerden istifade ederek de geçirmek mümkün. Ancak hayatı anlamlandırmak açısından da bir takım faaliyetlerin içerisine girmek de mümkün. Bunun için insan devamlı mutlu olamıyor. Acı çekiyor, güzel günleri oluyor, aşık oluyor, ondan sonra kavuşuyor ya da kavuşamıyor. Aslında bunlar hep hayatın bir bütünü içerisinde yaşanan gerçeklikler. Bunu hemen hemen herkes yaşamıştır. Hayatının bir bütünü içerisinde yaşamıştır. İşte roman karakterleri bizi hayatın bu gerçekliğine de hazırlıyorlar. Dolayısıyla roman okuyan insan, gerek Türk klasiklerini gerekse o evrenselleşmiş artık o dünya klasiklerini okuyan kimseler de bu zenginliği fark edeceklerdir ve aslında o kimseleri hayata da hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
Doğru, yani zenginlik vurgun bence çok önemli burada. Çünkü biz kendimiz hayatımızda çok kısıtlı şeyleri tecrübe edebiliyoruz. Yani yaşadığımız şehirle bağlantılı, ailemizle bağlantılı, konuşup ettiğimiz insanlarla bağlantılı olarak çok sınırlı bir şey tecrübe ediyoruz. Fakat onlarca farklı roman okuduğumuzda ve onların karakterleriyle beraber yaşadığımızda onlarca farklı hayat tecrübe etmiş oluyoruz. Yani yeni bir şey eklemiş oluyoruz kendimize ve bu da kuşkusuz bizi zenginleştiriyor. Zengin bir insan yapıyor.
Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hani işte insan 0-3 yaş arasında bebek, 3-6 yaş arasında işte çocuk, şöyledir, böyledir, işte olgunlaşma çağı falan filan. Böyle bir şey dayatılıyor. Tabii, biliyorsunuz.
Bu ilerlemeci bir anlayış. Yani tarihi de öyle okuyoruz ya, işte yontma taş devri, ilk çağı falan filan.
Ama insan şunu görüyor. Aslında yaşı ne olursa olsun içinde bir çocuk var. İçinde bir genç var. İçinde bir ihtiyar var. Yani insan aslında o bütün yaşamını kapsayacak o hatlara, kendi iç gerilimlerine, kendi yaşamında da sahip. Yaşı ne olursa olsun. Yani bugün Suriyeli mülteciler problemini yaşıyoruz değil mi? 10 yaşındaki bir çocuğun sırtına almış olduğu arabayla çöp topladığını görüyoruz. Şimdi bu çocuğa çocuk demek mümkün müdür? O çocuğun bakışlarındaki o ihtiyarlığı görmek çok da zor değil Yusuf. Veyahut da işte zengin çocukları var. Yani tırnak içerisinde herkesi de bu şekilde yargılamak mümkün değil ama şöyle genel olarak baktığımızda hayatın hiçbir gerçekliğine dokunmamış. Ondan sonra hiçbir sıkıntı tırnak içerisinde dünyevi anlamda çekmemiş. Bakıyorsunuz bu adam 50-60 yaşında da hala bir çocuk hareketleri, tavırları sergileyebiliyor. Bu açıdan bakıldığında aslında insanlar kendilerini anlamlandırmak, doğayı anlamlandırmak, yaşadıkları süreci anlamlandırmak ve her şeyin ötesinde o ilahi anlamın sırrına ulaşabilmek adına bu ilmi faaliyetlerin, akademik faaliyetlerin ötesinde hayatı kavrayan boyutlarını yakalayabilirlerse aslında işte o zaman o gerçek mananın parıltısını görmüş oluyorlar.
Doğru. Yani tecrübeden kastım benim biraz şu. Biz 19. yüzyıl Rusya'sında bir köyde işte bir çiftçi nasıl bir hayat yaşar, nelerden mutlu olur, neleri önemser, nereye girer çıkar, günlük hayatı nasıldır, bunları roman sayesinde öğrenebiliriz.
Kesinlikle.
İşte bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okurken oradaki o karakterlerin dünyası aslında işte Cumhuriyet'in ilanından hemen sonraki o dönemlerdeki o sıkışmışlığımızı anlamamızı bir olanak sağlıyor. Yani o batı doğu çekişmesi, batılı mıyız doğulu muyuz meselesini işleyen o bütün romanlar o tarihi süreci çok daha iyi idrak etmemizi sağlıyor.
Kesinlikle.
Biz şimdi normal bir tarih bilgisi olarak bunları anlayabiliriz. Fakat içselleştirmek, daha derinlerden idrak etmek bu tip romanlarla mümkün oluyor. Burada tabii kaliteli kitap okumak meselesi, nitelik öncelemek meselesi ortaya çıkıyor. Bu da yine klasiklere kapı açıyor. Evet. Yani klasiklerdir hani herkes tarafından kabul edilmiş ortalama bir niteliği ön plana çıkartan kitaplardır bunlar. Bugün yazılan kitaplar belki 100 yıl sonra klasik olacak mı? Çok zor bir soru yani bu.
Kesinlikle. Ben şunu da söyleyeyim Yusuf. Yani klasik okumak insana bir dil zevki veriyor. Bir göz zevki veriyor. Yani estetik duygularını geliştiriyor.
Çok doğru.
Tabii estetik duygular geliştiğinde aslında bu etiğe de yansıyor. Bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Sanatın güçlü olduğu toplumlarda kurum mantığının güçlü olduğunu görüyoruz.
Efendim, İşte senin o anlamlandırma dediğin meseleye geliyoruz ki yani hakikaten mesele biraz o.
Kesinlikle.
Yani daha anlamlı bir hayat yaşamış oluyorsunuz. İşte sanat zevkiniz oluyor, estetik oluyor. Daha güzel bakıyorsunuz, güzel anlıyorsunuz. Ve bu hani ahirete hazırlandığımız bütün o hayatımızı kapsayan döneme de daha böyle bir güzel bir yol çizmiş oluyoruz gibi geliyor bana.
Zaten bizim hayatımızı anlamlandıran temel tema budur. Yani ahiret inancımız.
Öbür türlü kuru bir hayat oluyor.
Tabii, yani ahiret inancımız.
Ve sürekli ben ne yapıyorum, niye geldim, niye yaşıyorum'a evet. dönüyor ki bu anlamlandırma olmazsa.
Tabii yani dolayısıyla biz bu ahiret temasını bile yani kendi inanmış olduğumuz o temel değerlere dahi bakış açımızda bir takım idrak problemleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü Kur'an'ı okumakta yetersiz kalabiliyoruz. Okuduğumuzda
Doğru.
anlama problemi yaşayabiliyoruz. Dinlediğimizde içselleştirme sorunu yaşayabiliyoruz. Yaşantımızda o yaşantıya vesile olabilecek yani ideal yaşantıya vesile olabilecek ilmekleri bulamayabiliyoruz. Aslında bu süreç yani insanın bütün bir günü, bütün bir haftası, bütün bir ayı, bütün bir senesi ve bütün bir ömrü o ilmekleri arayarak geçiyor. İşte bu ilmeklerden bir tanesini tutup kendimize onu kement yaptığımızda işte bizi o ahiretin o hakiki meyvelerine, lezzetlerine götürecek bir yol haline de gelebiliyor. Yani bize
Kesinlikle.
Cenneti sunuyor aslında.
Kesinlikle. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programımız devam ediyor. Programımızın kalan kısmında kitaplardan da bahsedeceğiz. Hazırladığımız kitaplar var sizler için. Fakat ona geçmeden kısaca belki birkaç dakika sadece bu çeviri meselesine değinmek isterim. Dünya klasiklerini konuşmuşken. Şimdi Türkçe'de iyi bir çeviri kültürümüz oluştu. Evet. Yani Cumhuriyet'ten bu yana Osmanlı'da da başladı elbette, çeviri büroları açıldı vesaire, ama yeni harfler sadeleştirilmiş dille beraber ciddi bir çeviri hareketi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde oldu. İşte Hasan Ali Yücel zamanlarını vesaire hatırlayalım. Şimdi bugün de gerçekten pek çok yayın evi iyi çeviriler yapıyor. Ama bunun yanında şimdi dünya klasiklerinde telif sorunu olmadığı için, yazarın ölümünden 70 yıl geçmişse ve hani evrensel olarak o kitap klasik kabul edilmişse telif sorunu olmuyor. İsteyen yayın evi istediği gibi basabiliyor. Kendisi çevirerek. Fakat bazı yayın evleri burada bir işgüzarlığa giriyorlar. Daha önce çevrilmiş bir çeviriyi alıyorlar. Bu bir kere bir hırsızlık oluyor.
Tabii.
Diğer taraftan eğer o çeviriyi alıyorsa, hani iyi bir çeviriyi alıyorsa, tamam bu da güzel. Hani hırsızlığın yanında iyi bir kitap ortaya çıkması anlamında güzel. Bazıları mesela Rusça yazılmış bir kitabı, Tolstoy'un bir kitabını İngilizceden çeviriyor. Yani üçüncü bir çeviri oluyor bu ve kuşa dönüyor. Ve bir de daha da kötüsü, kısaltıyor kitabı.
Evet,
şimdi Savaş ve Barış.
Doğru.
Savaş ve Barış normalde 2 cilt olarak da yayınlandı, 3 cilt olarak da yayınlandı. Fakat bakıyorsunuz 300 sayfa tek cilt olarak da yayınlanmış Furkan. Yani kısaltıyorlar bunlar kitapları ve berbat çeviriler. Yani daha ucuza satılıyor ve insanlar hani hangi yayın evleri, hangileri iyi çeviriler yapar bunları da çok bilemediği için pek çok okuyucu o kötü çevirilerle karşılaşabiliyorlar.
Kesinlikle.
Yani böyle de tuhaf bir durum var.
Yani ben o kısaltma meselesinde aslında çok nefretle bakan bir insanım. Yani kitapların kısaltılması, özellikle klasiklerin kısaltılması. Bu birincisi yazarın kendisine hakaret.
İkincisi, ya cinayet, hakaret az kalır,
tabii,
cinayet
bu. İkincisi o kitabın bizzat kendisine yani içermiş olduğu karakterlere yönelik bir suikast. Yusuf Kaplan'ın tabiriyle bunu da ifade edelim. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde ortaya çıkan bir ucube. Ve bunlar o kitabın kendisiymiş gibi sunulması ayrı bir bela. Şimdi bir de şunu açıdan bakalım. Okurlar niçin bu kitapları alırlar? Yani okur o kitabı aldığında, okuduğunda Dostoyevski'nin falan kitabını okudum demek için mi alıyorlar? Yani aslında bir kitap, yani klasiğin gerçek hakkını verebilmek için o kitabın kendi dilinden, kendi yazarın dilinden okumak gerekiyor. Yani Dostoyevski okuyacaksak veya Balzac okuyacaksak veyahut da başka bir kitap okuyacaksak o dil hangi dilde yazılmışsa.
Doğru yani. Peki okuyucular okuyalım. Okuyucular
bunlar,
ne yapacaklar?
Yok,
yani iyi kitaplara,
anlıyorum,
iyi çevirilere, iyi kitaplara nasıl ulaşacaklar? Bunu nereden bilecekler?
Tabii bunun çeşitli yolları var. Yani bunların başında kitaplarla alakalı yazılmış olan dergiler var. Öyle değil mi?
Mesela bizim, nitelikli tabii, yazılar çıkıyor mesela. Kitap eleştirisi yazıları.
Mesela şu an bizim de içinde olmuş olduğumuz Okur dergimiz var. Okur dergimizde gayet güzel kitap tahlillerimiz var. Kitap tanıtımlarımız var.
Nitelikli kitaplara işaret ediyor.
Tabii ki. Yani bunun için bu tip dergilerden istifade etmek mümkün. Ama şunu ifade etmek lazım Yusuf. Tekrar söyleyeyim. Okurların da bu noktada bir hassasiyet geliştirmesi lazım. Böyle eserlere, ya daha doğrusu eser demeyeyim, ucubelere kesinlikle prim vermemeleri gerekiyor ve tepki göstermeleri gerekiyor.
Yani biz meyve ve sebze seçerken çürüklerini ayırıp iyilerini almaya çalışıyoruz. Veya işte bir hastalığımızda bir doktora gitmek istediğimizde iyi doktor arıyoruz. Kitapta böyle bir şey. Ona vakit ayırıyorsunuz, para veriyorsunuz. İyi kitaba yönelmeniz lazım. Bunu da bir bilenden öğrenmeniz lazım.
Tabii kesinlikle bu noktada Okur dergimizden istifade edilebilir. İşte ben hakikaten şahsım adına söyleyeyim, ben istifade ediyorum. Yani birçok yazıyı okumaya çalışıyorum, kitap tahlillerine
Okur
bakıyorum.
Okur dergisine nasıl ulaşabilirler?
Okur dergisine şu an Diyanet Vakfı yayın evlerinden ulaşılabilir, kitap yurdundan, babil.com'dan, Babil Kitap'tan ulaşılabiliyor diyebiliyorum. Ve istifade edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Şu açıdan bir ayrıcalığı da var Yusuf. Hem Türkiye'de hem de dünyada ne okunuyor? Bu açıdan önemli. İkincisi, hakikaten çok güzel okurlar var. Ve bu okurların yazmış oldukları yazıları okumak da ayrı bir keyif veriyor. Yani bir okurun dünyasından bir kitabın yansıması, ama kaliteli bir okurun dünyasından bir kitabın yansıması size hakikaten çok farklı perspektiflerin, ufukların önünü açıyor.
Veya orada kitap editörleri oluyor, kitabın kendi yazarı oluyor, akademisyenler oluyor vesaire. Bunlar kitap tahlili yapıyorlar. Okur dergisini tavsiye ediyoruz.
Tabii kesinlikle tavsiye ediyoruz.
Peki bu hafta bizim için hangi kitabı hazırlamıştın Furkan? Biraz da ondan bahsedelim.
Bu
vaktimiz de oldukça daraldı.
Evet, iki tane kitap vardı. Ancak bugün size Puşkin konuşmasını, Dostoyevski'nin Puşkin konuşmasını hazırladım. Bu kitap önemli. Puşkin için bir manifesto niteliğinde olan bir eser. İletişim Yayınları'ndan çıkmış Yusuf. Konstantin Moçulski'nin de ön sözü var. O da bir Dostoyevski uzmanı olması sebebiyle önemli birisi. Yani o dönem hakkında güzel bilgiler veriyor. Kısaca şunu söylemek gerekiyor. Dostoyevski Puşkin üzerinden kendi fikirlerini, kendi hesaplaşmalarını paylaşıyor bu konuşmasında. Aslında yasaklanmış bir konuşma, yapmaması gereken bir konuşmaydı o gün.
Niye yasaklanıyor bu?
İşte bir takım işte siyasi
meselelere mi değiniyor?
Usullar. Ve o dönem aslında edebiyatçılar arasında, yazarlar arasında da gerilimler var. Yani bir Dostoyevski ile Turgenev arasında bir gerilim var. Yani bunların da güdülemiş olduğu bir takım durumlar söz konusu. Ki Dostoyevski milli bir formatta olan birisi. Ancak Turgenev batıcı, örnek veriyorum. Ve o dönem batıcıların etkinliğini görmek mümkün. Dolayısıyla bunlar Dostoyevski'nin önünde bir takım engeller olarak durabiliyordu. Ancak bir inisiyatif alıyor Dostoyevski. Çıkıyor ve konuşmasını gerçekleştiriyor. Ve bu konuşmasında Rus dehası olarak nitelendirmiş olduğu Puşkin üzerinden yapıyor. Biliyorsunuz onda çok güzel eserleri vardır. Yüzbaşının Kızı. Bunlardan bir tanesidir. En çok bilinendir daha doğrusu.
Kitabımız kaç sayfaydı?
Kitabımız Yusuf 92 sayfa.
Oldukça ince.
Tabii oldukça ince. Zaten bir konuşmanın metne dökülmüş şekli.
Bir de zaten ön sözleri var, son sözler var.
Evet, yine son olarak mesela 3 kısma ayrılıyor Yusuf. Puşkin konuşması, Joseph Frank'ın yazmış olduğu yaklaşık 8 sayfalık bir yazı var. Sonra bir açıklama var. İkincisi Puşkin üzerine konuşma, bu Dostoyevski'ye ait. Ve üçüncü olarak Bay Gradovski'ye cevap diyor. Bu da yani o dönem bir hesaplaşma var. Aslında doğru. Bu gerilim de besliyor. Mesela şu an bizim edebiyatçılarımız arasında bir herhangi bir gerilim yok. Gerçi bunun iyi tarafları da var.
Belki... Yok, gerilim ve polemik yeni fikirleri doğurur.
Tabii doğuruyor.
Polemik lazım.
Tabii yani bu açıdan bakıldığında aslında hayatın kendi iç dinamikleri de Dostoyevski'yi çok beslemiş. Tolstoy'u yine çok beslemiş. Ki Tolstoy varlıklı bir insan. Ancak o gerilimi kendi iç dünyasında varoluşsal olarak hissediyor. Ancak Dostoyevski de...
Biraz daha fakir bir insan.
Yani tabii o birazcık daha yoksul. Ama o da varoluşsal perspektiften bakıldığında o hayatta var olmaya çalışmış. Doğru. Ve bunu eserlerine yansıtmış diyorum. İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabımız 92 sayfa. Bence bu kitabı okudukları zaman burada önemli noktaları görecekler. Özellikle o dönemki Rusya'yı ve bugünkü Rusya'yı değerlendirme imkanı bulabilecekler. Edebiyatına, sanatına, felsefesine ve siyasetine yönelik açımlayıcı bir takım şeyler yakalayabilecekler. İkinci eserim Yusuf, yani getirmiş olduğum ikinci eser aslında bir tür derleme. Ferhat Deftari'nin, İranlı bir yazar. Onun yazmış, daha doğrusu derlemiş olduğu bir eser. Muhammed Şeviker de bunu çevirmiş. İnsan Yayınları'ndan çıkıyor. İslam'da Entelektüel Gelenekler.
Mülakat yapıyorlar.
Evet, elimizdeki eser İnsan Yayınları'ndan çıktı. Alternatif Düşünce Kitaplığı, biliyorsunuz bunlar İnsan
evet,
Yayınları içerisindeki.
İnsan Yayınları bir de özellikle son zamanlarda çok iyi kitaplar yapıyor. Şimdi doğudan batıya İslam'ın serüveni miydi? Düşüncenin serüveni de olabilir, özür dileyerek söylüyorum. 9 ciltlik bir eser yayınladılar ki hakikaten çok iyi bir çalışma.
Evet, biz bu eser içerisinde makaleleri görmekteyiz, önemli yazıları görmekteyiz. Oliver Lehman'ı görüyoruz. İslam felsefesi alanında önemli isimlerden bir tanesi. Norman Calder'ı görüyoruz. Muhsin Mehdi'yi görüyoruz. Annemarie Schimmel'i görüyoruz. O önemli birisidir malumunuz. Birçok eseri Türk okurlar tarafından da bilinir. John Kapur'u görüyoruz. Safivi İran'ın dini entelektüel ortamı üzerine bazı mütalaalar diyor mesela. İran gerçekliği ile alakalı da bilgi almak isteyenler bundan edinebilirler diyorum. Ve bu şekilde kitabımızı tanıtmış olduk.
Çok teşekkürler. Artık son dakikaya girdiğimiz için vaktimiz daraldı. Ben bir dergi ve açıkçası 3 tane de kitap getirmiştim ama onları artık bir sonraki programa bırakıyorum. Sadece bir kitaptan birkaç söz etmek isterim. Asım Gültekin'in Alışmak Ölüme Karşı isimli kitabı var elimde. İz Yayıncılık'tan çıkmış. Bu kitap bir deneme kitabı ve açıkçası hani bu alana hem ilgili olanlar hem de Asım Gültekin'i az çok tanıyanlar için hakikaten güzel bir imkan. Çeşitli yerlerde yayınlanmış yazılarından oluşuyor bu kitap. 128 sayfa. Ve hani pek çok farklı alanda Asım abi diyeceğim muhabbetimizden de ötürü kendisinin mülahazalarından oluşuyor. Mesela okulda namaz kılınamaz mı gibi güzel bir başlık var. Kalk bir şey yap başlığı var. Sen Taha mısın? Boykotçuluk oynamayı bırak artık. Alim arar hale düştük. İslam dünyasına karşıyım. Her şeyin İslamileşmesi mi? Allah korusun. Gibi farklı alanlarda kendisinin deneme türünde yazıları. var ve kitabımız şöyle bir güzel bir cümleyle başlıyor. Sabah namazından sonra iki sayfa da olsa kitap okuyanlara, hani onlara ithaf edilmiş anlamında. Diyelim ve okudukça programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.